Ayrım 16.
Evrensel insanda ruhumuzun yalnızca belli belirsiz gölgeleri ve acı gerçeği fark etmiş olduğu yerlerde Dostoyevski sezgi gücüyle bu dünyanın en son en yüce şeylerinin etrafında ıstırap halesini, o kutsal ışığı kaydedebilmiştir. Yaratma sanatı ve tutku. Her şeyi tutku haline getiriyorsun. Nastasya Filipovna'nın bu sözü Dostoyevski'nin bütün kahramanlarına, özellikle kendisine uygulamak mümkündür. Hayatın bütün görünüşlerini tutku ile vermişti kendine. Her şeyden önce de sanatına tutkulu bir şekilde bağlıydı. Bir yaratıcı olarak gösterdiği çabanın sakin ve düzenli bir şekilde önünü sonunu düşünerek yapılmış bir çalışma ile hiçbir ilgisi yoktur. Dostoyevski hummalı bir şekilde yaşadığı ve düşündüğü gibi hummalı bir şekilde yazıyordu. Yazış tarzı bütün ateşli mizaçlı insanlarınki gibiydi ve cümleler inci dizileri gibi sıralanıp gittikçe nabzı iki katına çıkan bir hızla atmaya başlıyor, sinirleri gerildikçe geriliyordu. Yaratmak onun için bir kendinden geçiş ve azap, bir coşkunluk ve düşkünlük, ıstırap halini alan bir şehvet ve şehvete dönüşen bir ıstırap, devamlı bir ürperiş, bir yanardağa benzeyen tabiatının sürekli bir fışkırmasıydı. İlk kitabı olan Yoksulları 23 yaşındayken bir gözyaşı nöbeti içerisinde yazmıştı. Bundan böyle her çalışma onun için bir bunalım, bir hastalık olacaktı. Sinirli bir şekilde azaplar ve kaygılar içerisinde yazıyorum. Ne zaman bir çaba göstersem hastalanıyorum diyordu. Sara illetinin o mistik hastalığının ateşli ve hummalı ritmi ve çalışmalarını ara vermesine yol açan trajik etkisi eserlerinin en ince titreşimlerinde bile hissedilmektedir. Buna rağmen Dostoyevski hep bir hislerin nöbeti içerisinde bütün varlığıyla kendini işe vererek çalışıyordu. Bir bütün olarak eserinin en önemsiz kısımları, mesela gazeteye yazdığı yazılar bile tutkunun ateşi içerisinde yazılmıştır. Hiçbir zaman kalemi eline alıp o anda aklına gelen şeyleri yazmaya kalkmamıştır. Ustalığın zevkine de kapılmamıştır. Kendisini tamamıyla vakalara vermiş, yarattığı kişilerle aynı duyguları paylaşabilmek için sinirlerini yıpratıp durmuştur. Dostoyevski'nin eserleri korkunç bir hava basıncının altında ve şiddetli bir fırtına içerisinde patlak veren bir yanardağdan fışkıran kızgın lavlara benzer. Stendhal için verilmiş olan şu hüküm Dostoyevski'ye de uygulanabilir. Heyecansız olduğu zamanlar ruhsuz gibiydi. Dostoyevski de tutkusuz olduğu anlarda şairliğini yitiriyordu. Şu var ki sanatta tutku yaratıcı bir unsur olduğu kadar yıkıcı bir rolde oynamaktadır. Öyle karmaşık bir kuvvetler yığını yaratmaktadır ki ancak pırıl pırıl bir zeka bu karma karışık yığının içerisinden ebedi şekilleri bulup çıkarabilmektedir. Endişe, harekete getirici bir iç kuvvet olarak rol oynamakta, sükun ve düşünce ise sanat eserinin üzerinde uzun uzun işlemek imkanını vermektedir. Dostoyevski'nin dehası, büyük eserlerinin tabii havasını oluşturan o duygusuz soğukluğa yabancı değildi. Olağanüstü planlar yapmaktan, muhteşem tasarılar, dünya tasavvurları kurmaktan hoşlanıyordu. Ama tutkunun şiddeti her zaman bu hastaların temellerini çökertiyordu. Kalple aklın ebedi ikiliği aynı şekilde Dostoyevski'nin eserini de etkilemiş ve böylece tasarı ile tutku arasında karşıtlığa yol açmıştır. Dostoyevski, objektif olmaya, gerçekleri dile getirmeye, duyguları tahlil etmeye, destan tarzında yazılar yazmaya boşuna uğraşıp durmuştur. Kendisini yaratmış olduğu dünya ile kaynaşmaya, kendi eseri olan bu dünyaya sempati duymaya, sevk eden tutkusuna karşı koyması mümkün değildi. En kusursuz eserlerinde o ilk kaos halini izlemeleri rastlıyoruz. Ahenge hiçbir zaman ulaşamamıştır. Dostoyevski, şekille irade arasında ne ahenk vardır ne denge. Varlığının ikiliği tutku ile yaratma sanatı arasında mücadele olmasını gerektirmiştir. Dostoyevski vakaları rahat, sakin bir şekilde anlatmayı hiçbir zaman başaramamış. Edebiyat sanatında ustalaşmış olan kimselerin destan tarzında anlatış dedikleri şeye Homeros'tan Keller'e ve Tolstoy'a kadar usta yazarların birbirlerine devrettikleri bu mirasa hiçbir zaman ulaşamamıştır. Dostoyevski'nin dünyası tutkudan doğan bir yaratıştır ve onu değerlendirebilmek için de tutkulu olmak gerekir. Hiçbir zaman tatlı bir huzur duygusu ile rahata kavuştuğumuz olmaz Dostoyevski'nin dünyasında. Hiçbir zaman kendimizin vakaların dışında kalan, kudurmuş denizin dalgalarını kıyıdan seyreden bir seyirci durumunda hissetmeyiz. Trajediye biz de karışırız. Vakaların akışına biz de kendimizi kaptırırız. Kahramanlarının bunalımlarına katılırız. Onların problemlerini bizi de aşırı derecede heyecanlandırır. Duygulandırır, Dostoyevski kendi yakıcı havasına bizi de sokar. Soluğumuz kesilerek, başımız dönerek ruhun uçurumlarına doğru inmeye zorlar bizi. Şakaklarımız onunkiler gibi atmaya başladığı zaman, aynı esrarlı tutku bizi de pençesine aldığı zaman sonunda onun eserlerine girebiliriz. Ve onu kendimize mal edebiliriz. Dostoyevski'nin sanatı ancak son derece ateşli mizaçlı insanları, sinirleri kendi kahramanlarının sinirleri gibi alabildiğine gergin olanları etkiler. Okuma salonlarının müşterilerine, amatör okuyuculara, herkesin gittiği yoldan gitmeyi sevenlere yabancıdır. Yalnızca son derece duyarlı, son derece tutkulu, ateşli kimseler onu anlayabilir, ona erişebilir. Şu noktayı gizlemenin ya da inkar etmenin bir yararı yoktur. Dostoyevski ile okuyucular arasındaki ilişkiler dostça olmadığı gibi hoş da değildir. Tehlikeli, zalim ve şehvetli içgüdülerin çatışmasını dile getirirler. Yakın dostlar arasındaki ilişkilere değil, erkekle kadın arasındaki ilişkilere benzeyen tutkulu ilişkiler söz konusudur. Dostoyevski'nin çağdaşları olan Dickens veya Köller gibi yazarlar okuyucuyu kendilerine çekebilmek için, içerisinde bulundukları dünyayı onlara sevdirebilmek için ikna edici bir tatlılığa, çekici bir musikiye başvururlar. Okuyucunun merak duygusunu ve hayal gücünü tahrik ederler. Ama okuyucuya bütünüyle sahip olmak isteyen Dostoyevski'nin yaptığı gibi kalbinde heyecan uyandırmayı başaramazlar. Dostoyevski ise ilgimizi ve merak duygumuzu uyandırmakla yetinmez, bütün ruhumuzla ve bedenimizle kendisine ait olmamızı ister. Elektrikli bir hava yaratır, duyarlılığımızı aşırı derecede tahrik eder. Tutkulu bir iradesi bir çeşit hipnotizma ile irademizi zayıflatır. Sihirli sözler mırıldanan bir büyücü gibi bitip tükenmek bilmeyen ve ilgi uyandırmayan karşılıklı konuşmalarla zihnimizi oyalamaya çalışır. Esrarlı imalarla, üstü kapalı sözlerle herkesin ilgisini uyandırır. Çarçabuk zafere ulaşmak istemez. Hazırlık safhasının azabını uzatmak onda neresindeyse şehvet halini almıştır. Sabırsızlıktan içimiz içimize sığmaz olur. Yeni yeni kişiler çıkarır ortaya. Yeni sahneler yaratır. Gittikçe yavaşlayan bir hızla esas vakaya doğru gider. Bilinçli, şeytani bir haz duyarak bizi fethedecek kişinin şiddet noktasına kadar vardırır. Fırtınanın gittikçe yaklaştığını hissederiz. Az sonra patlak verecek olan fırtınayı haber veren korkunç çimşekler ruhun şeması üzerinde çakar durur. Suç ve cezadaki akıl almaz ruh hallerinin bir cinayete yol açacağını anlayabilmek için geçen zamanı düşünün. Oysa sinirlerimiz korkunç bir dramın hazırlandığını çok daha önceden sezmiştir bile. Olayların yavaş yavaş gelişmesi Dostoyevski'nin başını şehvetle döndüren ince tekniklerden biridir. Deriye batırılan iğne uçları gibidir bunlar. Büyük sahnelerden önce mistik ve şeytani bir can sıkıntısının hüküm sürdüğü sayfalar birbirini izlemekte ve sonunda heyecan içerisinde olan insanın beynini tutuşturmaktadır. Şiddetli bir fizik rahatsızlık yaratmaktadır. İnsanı her zaman tetikte, her zaman uyanık tutmaktan duyduğu zevk, karşıtlıklar üzerinde ısrarlı duruşu Dostoyevski'yi bize acı çektirecek hale getirmektedir. Duygularımız iyice kızıştığı ve göğsümüzü patlatacak dereceye vardığı anda sonunda bizi ta kalbimizden vurmaya karar vermektedir. O zaman yüce bir an içerisinde çakan bir şimşekle her şey birdenbire aydınlanmakta ve ebedi kurtuluş varlığımızın en derin katlarına kadar işleyerek bizi feraha çıkarmaktadır. Dostoyevski'nin destanının sırrını açığa vurması ve varlığımızı saran aşırı gerginliğin gözyaşlarıyla ıslanmış yumuşak bir heyecana dönüşmesi için bekleyiş safhasının katlanılmaz bir hal alması gerekmektedir. Dostoyevski, okuyucularını aldatan tutkulu bir düşman, duyguları incelmiş bir şehvet düşkünüdür. Onlarla er meydanında karşı karşıya gelip teke tek savaşmak istemez. Daha çok beklenmedik bir anda hançerini ta kalbine saplayabilmek için kurbanının etrafında saatlerce dönüp duran bir katile benzer. Tutkusu, ateşliliği o derece varmıştır ki romanlarında destan tarzında anlatış dediğimiz şeye rastlamak pek mümkün değildir. Bir yanardağ gibi zaman zaman patlak vererek yazar o tefsiye. bir işçi gibi yolunu kürek kürek toprak taşıyarak yapacak yerde küçük bir fişeğin güçlü patlayışıyla büsbütün dünyayı infilak ettirir. Kalbimizi parça parça eder. Hazırlıklarını toprağın derin tabaklarında yapar. İnsan büyük bir felakete karşılaşacağını hisseder, çukurlarını hangi kahramanların içerisinde açtığını, felaketin nerede, ne zaman patlak vereceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Kahramanlarından her birini esas vekaya götürdüğü zaman bir dehliz vardır ve her biri aynı patlayıcı maddeyi kendi içinde taşımaktadır, tutkuyu. Ne var ki Dostoyevski sırrını eşsiz bir sanatla gizlemektedir bizden. İnfilake yol açacak, son ana kadar bilemeyiz. Mesela kafaları aynı düşünceyle zehirlenmiş olanlar arasında hangisinin Fedor'u öldüreceğini son dakikaya kadar bilemeyiz. Hayatın üst tabakalarının altında kaderin tıpkı bir köstebek gibi yeri kazdığını hissederiz. Kalbimize kadar ulaşan dehlizi hissederiz. Ağır havayı aydınlatan bir şimşek gibi ortaya çıkan o kısacık ana varıncaya kadar bekleyişin azabı içimizi kemirir durur. Bu kısa anlara, eşine rastlanmayan bu kısa ama yoğun zaman aralığına ulaşabilmek için Dostoyevski kendinden önce hiç kimsenin yapmadığı şekilde geniş, etraflı ve güçlü bir anlatım tekniğine ihtiyaç duymaktadır. Bu yoğunluğu, bu şiddeti ancak efsanevi bir güce sahip olan ilkel ve olağanüstü bir sanat gerçekleştirebilirdi. Buradaki genişlikten anlaşılan şey gevezelik değil, bir yapı kurma sanatıdır. Piramitlerin, zirvelerin nasıl çok geniş temellere ihtiyaç gösterirse, aynı şekilde Dostoyevski'nin ulaştığı zirveler de eserlerinin çok geniş boyutlu olmasını gerektirmektedir. Vatanının büyük ırmakları gibi, Dinyeper ve Volga gibi romanlarının ağır ağır çalkalanan dalgaları da hayatın sonsuz şekillerini yansıtmaktadır. Yazdığı binlerce sayfa bazen sanatın sınırlarını aşarak politika ve polemik alanını taşmaktadır. Çalkantı durulduğu zaman geniş kum birikintileri çıkmaktadır ortaya. Hatta bazen dalga büsbütün durulur gibi olmaktadır. Vakalar güçlükle sayısız kıvrıntılar yaparak akıp gitmektedir. Bazen tembel tembel konuşmaların barajı önünde akıntı saatlerce duraklamakta, daha sonra başlangıçtaki derinliğine ve şiddetli akışına yeniden kavuşmaktadır. Denize, sonsuzluğa yaklaştığı bir sırada hikayenin destani zenginliğinin veya genişliğinin bir anafor haline geldiği, sayfaların elimizin altından uçarcasına kaçıp gittiği, endişeli bir havanın hakim olduğu, ruhun duygularının uçurumuna doğru sürüklendiği yerlerde o şaşırtıcı akıntı tekrar ortaya çıkmaktadır. İnsan artık uçurumun çok yakın olduğunu hissetmektedir. Büyük su kütlesinin temizlenebilmek için köpüre köpüre aktığı o büyük çağlayanın gürültüsünü duymaktadır. Biz de istesek de istemesek de bu hızla akan sesle kendimizi kaptırırız. Yaralanmış ruhumuzla vakaların uçurumuna dalıp gideriz. Hayatın tümünün tek bir an içerisinde aşırı derecede yoğunlaşmasından ileri gelen ve bize hem acı hem de baş döndürmesi gereken bu duyguyu Dostoyevski bir kulenin tepesinden duyduğumuz duyguya benzetmiştir. Kendi uçurumuna doğru eğilen ve öldürücü düşüşün vereceği o sonsuz mutluluğun zevkini önceden hisseden tanrısal bir çılgınlıktır bu. Hayatın tümüyle Dostoyevski'nin destani piramitlerinin görülmeyen zirvesini oluşturan ölümün aynı anda hissedildiği yüce bir duygudur. Romanlarını belki de sadece duyguların en şiddetli noktaya ulaştığı bu gibi anları dile getirmek için yazmıştır. Eserlerinde tutkuların son derece şiddetli ve yoğun bir hal aldığı 20-30 kadar parça vardır ki bu eşsiz bölümler yalnızca ilk okuduğumuz zaman ve beklemediğimiz bir anda karşımıza çıktıkları için değil, 4. veya 5. defa okuyuşumuzda bile bir alev gibi delip geçerler kalbimizi. Böyle anlarda romanlardaki bütün kişiler mutlaka bir odada toplanmışlardır ve iradeleri her zaman en şiddetli noktasına varacak şekilde gerilmiştir. Bütün yollar, bütün akıntılar, bütün kuvvetler bir kavşak noktasında birleşmekte, sihirli bir şekilde, tek bir hareketle, tek bir kelimeyle son bulmaktadır. Ecinelerde Şatov'un attığı o kuvvetli şamarın esrar perdesini nasıl yırttığını, Budala'da Nastasya'nın Filipovna'nın 100.000 rubleyi ateşe atışını ve Suç ve Ceza ile Karamazov kardeşlerdeki itiraf sahnelerini düşünün. Bu yüce anlardaki sanatla tutku birbirine karışmaktadır. Yalnızca bu coşkunluk, bu kendinden geçiş Dostoyevski'de birliğini kazandırmakta ve onu kusursuz bir sanatkar haline getirmektedir. Bu sahneler Sanat estetik açıdan görüldüğü zaman sanatın insan üzerindeki eşsiz zaferidir. Nasıl olağanüstü bir hesapla tüm bunların bir zirveye ulaştığını, nasıl bir dahice öngörüşle her şeyi önceden düşünüp tasarlayarak insanlarla şartların birbirini tamamladığını, iç içe geçmiş binlerce terimden meydana gelmiş bir denklemin birdenbire tek bir terimde birleşecek şekilde nasıl çözümlendiğini, duygunun kusursuz bir birliğinde bir coşkunluk ya da kendinden geçme halinde nasıl son bulduğunu anlayabilmek için bu parçaları tekrar tekrar okumak gerekir. Dostoyevski'nin sanatının sırrı buradadır. Bütün romanları duyguların elektrikli havası ile yüklü olan ve mutlaka yıldırımı kendine doğru çeken bu zirvelere doğru yükselmektedir. Dostoyevski'nin önce hiç kimsenin ulaşamadığı, belki de bundan böyle hiçbir yazarın aynı derecede ulaşamayacağı bu kadar özel bir sanat tarzının kaynaklarını hatırlamaya gerek var mı? Bütün hayatı Dostoyevski'nin bu şekilde birkaç saniye içerisinde sıkışmış olmasının, Dostoyevski'nin kendi hayatının kutsal hastalığının sanat alanındaki görünüşünden başka bir şey olmadığını hatırlatmaya gerek var mı? Hiçbir sanatkarın ıstırabı sanatın bambaşka bir şekilde hayata sokulduğu bu sarı hastalığı kadar verimli bir rol oynamamıştır. Hayatın çeşitli görünüşleri hiçbir zaman bu derece sınırlı bir zaman ve mekan parçası içerisine sıkışmamıştır. Bütün bu olgular dünyasını bir ceviz kabuğu içerisine sıkıştırabilmek yalnızca ona vergidir. Semenovski meydanında 2 dakika içerisinde bütün hayatını yeniden yaşayan, nöbet anlarında baş dönmesiyle ani düşüş arasındaki o kısacık anda koltuğundan yere düştüğü bir sırada hayalinde bütün dünyaları bir baştan başa dolaşan o büyük adam yapabilmiştir bunu ancak. Bu kısa süreli ani coşkunluk hallerinin inanılmazlığına yalnızca öyle bir gerçeklik kazandırabilmiştir ki mekan ve zamanla nasıl oynamış olduğunu ancak şöyle böyle fark edebiliriz. Budala'nın 500 sayfayı aşan birinci cildini ele alalım. İpini koparmış azılı bir kederle karşılaşırız. İlk bakışta bir takım ruhlar karma karışık bir halde önümüzden geçip gitmektedir. Birçok insan çıkmıştır ortaya. Onlarla birlikte sokaklardan geçeriz, evlere gideriz ve birdenbire tesadüfen fark ederiz ki bütün bu inanılmaz vakalar yığını aşağı yukarı 12 saat içerisinde öğle ile gece arasında olup bitmiştir. Karamazovların akıl almaz dünyası da birkaç güne sığıkışmıştır. Suç ve Ceza'da ise bir haftaya. Hiçbir yazarın gerçekleştiremediği, hayatta da hemen hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir yoğunluğun şaheseridir bunlar. Bu çılgınca yükseliş ve düşüşleri, kaderin bu amansız darbelerini ve ruhun etraflarında bu temizleyici kuvvetin yalnızca Oedipus'un trajedisinde bütün bir hayatla geçmiş nesillerin hayatının öğle vaktiyle gün batımı arasında nasıl sıkıştığını bulabiliriz. Başka hiçbir romancı bu sanata ulaşamamıştır. Dostoyevski bu yüce anlarında her zaman bir trajedi şairi gibi hareket etmiştir. Romanları bir çeşit gizli, şekil değiştirmiş dramlardır. Karamazovların ruhu son tahlilde eski Yunan trajedisinin ruhunu yansıtmaktadır. Teni ise Shakespeare'in tenini. Koskoca insan kaderin trajik göğü altında çırılçıplak, küçük ve güçsüzdür orada. Bu gibi bunalım ve düşüş anlarında Dostoyevski'nin eserlerindeki o destani hava kaybolmaktadır. Duyguların ateşi onların o hafif destani örtüsüne erişmektedir. Uçup giden bu örtünün altında gitgide kızışan konuşmalardan başka bir şey kalmamaktadır. Romanlarındaki büyük sahneler dramatik konuşmalardan başka bir şey değildir. Her kişi bu konuşmalardan öyle yerli yerine konmuş ve hikayenin geniş akışı kritik anlarda o derece belirli bir hale almıştır ki bu parçaları bir kelimesini bile değiştirmeksizin sahneye aktarmak mümkündür. Böylece Dostoyevski'yi son ve kesin bir harekete, şiddetli bir gerginliğe, insanın başına yıldırım gibi çöken bir felakete doğru sevk eden trajik duygu o destani şaheserleri dramatik şaheserler haline getirmiştir. Dostoyevski'nin yaratıcı gücünün büyüklüğü daha çok belirsizlikten, üstü kapalı sözlerden, ön sezilerden ileri gelmektedir. Dostoyevski'nin psikolojisi keskin bir ışık için değildir. Kendisini düzeltmeye ve basitleştirmeye kalkanlarla alay eder. Bu destani cehennem içerisinde esrarlı ruhi temaslar, hafif renkler ve bilinçaltı akıntılar vardır. Kişiler gözle görülebilen hareketler ve davranışlarla değil, binlerce küçük ayrıntı ile canlı bir hale gelirler. Hiçbir örümceğin ağı onların karma karışık düşünceleri kadar ince ve karmaşık değildir. Hikayenin dış görünüşünün altındaki bu akıntıların sürekliliğini anlayabilmek için Dostoyevski'nin romanlarından birinin kısaltılmış Fransızca çevresini okumak yeter. Sanki hiçbir şey noksan değilmiş gibi gelir. Vakaların akışı daha çabuktur. Kişiler daha hareketli, daha belirgin, daha tutkuludur. Bununla birlikte daha zayıflamış zenginliklerini kaybetmişlerdir. Ruhları artık gökkuşağındaki olağanüstü renklerle parıldamaktadır. Elektrikle yüklü o şimşekli havadan ne derece kuvvetli ve yararlı olduğu ancak boşalma halinde ortaya çıkan o boğucu gerginlikten de eser yoktur. Yeri doldurulamayan bir şey kaybolup gitmiştir. Tılsımlı daire bozulmuştur. Dostoyevski'nin eserlerindeki o geniş ve ayrıntılı ifadenin anlamını, sözü göze çarpıtacak şekilde niçin uzatmış olduğunu, özellikle bu kısaltılmış çeviriler ve eserlerinden çırpıştırılmış piyesler anlatmaktadır bize. Çarçabuk, üstünkörü, rastgele bir şekilde belirtilmiş ve gereksizmiş gibi gelen bir takım ayrıntıları anlamı yüzlerce sayfa ötede ortaya çıkmaktadır. Hikayenin alt tabakaları ile bir yerden bir yere haber götüren ve bir takım tepkilere yol açan gizli ipliklerle örülmüştür. Dostoyevski'de manevi bir şifre, kolay kolay fark edilmeyen fizik veya ruhi belirtiler vardır. Bütün bunların anlamı ancak eserlerini ikinci veya üçüncü defa okuduğumuz zaman ortaya çıkar. Vakaların bel kemiğinin altında, karşılıklı konuşmaların dış görünüşü altında, böylesine iç içe geçmiş olaylar yığınına, bu derece karmaşık bir sinir ağına hiçbir romancıda rastlamak mümkün değildir. Öteki büyük destani şairler, özellikle Goethe, insandan çok tabiatı taklit ederler. Vakaları bizi organik olarak bir bitkiden veya manzaradan söz edercesine anlatırlar. Dostoyevski'nin romanlarını birini okuduğumuz zaman ise derin ve tutkulu bir insan karşısında bulunduğumuzu hissederiz. Eseri hem bu dünya ile ilgilidir hem de ebedidir. Sinirlerinin esiri olan ikili bir kişiliği olduğunu bilen, kafası da bedeni de gergin ve tedirgin olan bir varlıkla tam bir birliğe ve ahenge hiçbir zaman ulaşmamış bir varlıkla karşı karşıya olduğumuzu sezeriz. Maddi kılıfının altındaki ruhu nasıl kolay kolay anlamamızı kavramamız mümkün değilse, Dostoyevski'nin eserleri de aynı şekilde kolay kolay kavramamız ve onu başka sanat eserleriyle karşılaştırmamız mümkün değildir. Dostoyevski'nin sanatının bizde uyandırdığı hayranlık ve düşüncelerindeki ustalık her türlü alışılmış ölçüyü aşmaktadır. Eserlerine kendimizi verdiğimiz ölçüde büyüklüğü bizim için korkunç ve olağanüstü bir hal alır. Dostoyevski'nin bütün romanlarının birer şaheser olduğunu söylemek istemiyorum. Daha az yüksek hedeflere, daha sınırlı gayelerle yönelmiş olan, daha zayıf birçok eser bu bakımdan onunkilerden daha üstün olabilir. Ölçülü olmak nedir bilmeyen bir insan ebediliğine ulaşır. Ama buna her seferinde ulaşması mümkün değildir. Dostoyevski'nin ortaya koymuş olduğu olağanüstü düşüncelerin birçoğu tutku ile yaratılmıştır. En cüretli fikirlerini çoğu zaman sabırsızlığı yüzünden elden kaçırmıştır. Ama onun bu sabırsızlığı bizi sanatının trajedisinden hayatın trajedisine götürmektedir. Balzac gibi o da kayıtsızlığının değil kaderinin kurbanı olmuştur.